Ayrım 17.
Yaptığı ihanet değil, verilmeyen hakkını almaktı. Nakit olarak. Derda'nın bütün bunlardan haberdar olması ise olanaksızdı. Bir an önce kağıtları beyaz zarfa yerleştirip aldığı yere gömmeliydi. Yoksa tayyara yakalanabilirdi. Ama Derda gaspçı babasından miras garip bir güdüyle kağıtların yarısını alıp tişörtünün altına geçirdi. Uçlarını pantolonunun beline sıkıştırdı. Kalanını da hızlıca gömüp kaçtı. Kaçarken de eğer bu kağıtlar gerçekten para ediyorsa bir daha mezar temizlememe gerek kalmaz diye düşündü. Bir de sadece o gün için sarı zarftan para çalmayacağını söyledi kendi kendine. Aynı sabah içinde iki hırsızlık heyecanı fazla gelmişti çocuğa. Cebindeki 5 banknotla 5 gün boyunca yemek yiyip sigara içti. Süreyya'nın annesi de akşamları kapısı çalınmayınca Derda'yı yavaş yavaş unuttu. Derda beyaz zarftan aldığı kağıtları yer yatağındaki yastığın kılıfına saklamış, her gece üzerlerine başını koyup zenginlik hayalleri kuruyordu. Ama sonra birden kağıtları kime satacağını bilmediği geliyordu aklına. Olsun diyordu Derda, mutlaka bir yolunu bulurum. Sonra da ancak profesyonel bir suçlunun kuracağı hayallerden uyanıp bir çocuk gibi uykuya dalıyordu. Derda uyurken Steven da konsolosluğun kasa odasında oturmuş, önündeki klavyede bir kripto yazıyordu. Bastığı her harf klavyenin bağlı olduğu makinenin içindeki bir şeritte açılan deliklerle şifreleniyordu. Ve o sarı renkteki şerit de makine tarafından kusuldukça bir yılan gibi yere uzanıyordu. Kıvrıla kıvrıla. Kriptoyu bitirince bir kasa fişi gibi çekip alacağı şeridi baş parmağı ve serçe parmağından yararlanarak 8 biçiminde saracak, sonra bir zarfa koyup üzerini mühürleyecek ve M16 kuryesinin gelmesini bekleyecekti. Ayda 2 kez geliyorlardı Londra'dan. Tabii ki ceplerinde diplomatik pasaportlarıyla. Bir istihbarat servisi için kurye posta güvercini kadar eski bir uygulamaydı. Ama Steven da öyleydi. Mektup yazacak kadar eski bir adam. Bilgisayarına kurdukları kripto için tasarlanmış özel internet programının çöktüğüne en çok o sevinmişti. Metnini yazmak için seçeceği kelimeleri düşünürken bir yandan da önündeki makinenin yanından sarkan sarı şeridi okşuyordu. Tam olarak şöyle bir başlık atmıştı. Hikmetçilerden Bezir'in izlenmesi gerekiyor. Sonra da şöyle devam etti. Her ne kadar cinayetten sabıkalı bir işçi ve kızı için talep ettikleri vizeler, emirleriniz doğrultusunda hiçbir zorluk çıkarılmadan onaylanmış olsa da, Ubeydullah ve oğlu Bezir'in tarafımızca yararlanılabilecek profillere sahip olmadığını düşünüyorum. Edindiğim son bilgilerin ışığında Bezir'in şiddete eğilimli bir fanatik olduğu görüşüne vardım. Ubeydullah ise Hıdır Arif'e sarsılmaz bir sadakatle bağlı. Dolayısıyla taleplerini yerine getirmek kanaatimce bir hataydı. Sonuç olarak potansiyel bir mücahit olarak değerlendirdiğim Bezir'in yakından izlenmesi gerektiğini arz ederim. Steven Beyoğlu'ndaki evine ancak sabaha karşı dönebildi. Uyuyamayacağını anlayınca Thomas Edward Lawrence'in Bilgeliğin 7 Sütunu adlı kitabını araladı. Belki de bininci kez. Okudukça Arabistanlı Lawrence denilen bu adama neden böylesine hayran olduğu konusunda yine kararsız kaldı. Belki 10.000. kez. Kendisi gibi bir istihbaratçı olduğu için mi? Yoksa kendisi gibi bir mazoşist olduğu için mi? İki nedenin arasında gülümseyerek gidip gelirken üzerindeki kumaşa dokundu. Steven salonundaki kanepede Lawrence gibi Arap şeyhi kılığına girmiş oturuyordu. Şamlı bir terziye diktirdiği bembeyaz kumaşların içinde. 20 sayfa okumuştu ki telefon çaldı. Bir Arap şeyhi gibi açtı, sabahın 4'ü olduğunu umursamadan. Baba, bir Steven gibi kapattı telefonu oğlunun yüzüne. Sesini 4 yıl sonra ilk kez duymuş olduğunu umursamadan. Sonra bir daha çaldı telefon, 3 kez, kısa kısa. O sırada Steven elindeki kitaptan bir sayfa daha çevirdi ve ancak susunca baktı telefona uzaktan, uzun uzun. Mezarlığın kapısından girdiğinde güneş batmak üzereydi. Bekçi kulübesinin önünde durdu ve bağırdı. Yasin abi, ne bağırıyorsun lan? Olduğu yerde döndü. Yasin arkasındaydı. Derda elindeki bağlamayı uzattı. Siyah bir kılıfın içindeydi. Adam halletti, dediğin gibi yaptılar. Yasin bağlamayı alırken sordu. Yetti mi para? Yetti dedi Derda. Üstü? Dedin ya üstü senin diye. Sabahtan beri yollardayım zaten. Tamam ulan tamam dedi Yasin. Sonra da yürüyüp girdi kulübesine. Kapıyı kapatıp oturdu döşeğine, fermuarını açıp kılıfı sıyırdı bağlamadan. 2 gün önce içip içip geçirmişti duvara. Tekneden tutup vurduğu için sapı kırılmıştı. Tekneye bir şey olsaymış iflah olmazmış demişti usta Derda'ya. Sonra da yeni bir sap takmıştı. Yasin'in avucundaki sapı. Tam tellerine dokunacaktı ki vazgeçti. Kusura bakma dedi kısık bir sesle. Bağlama da Yasin'i affedince konu kapandı ve kulübeden bir türkü duyuldu. Derda'nın bildiği bir türkü. Kendim ettim, kendim buldum. Yasin'in suçlayacak başka kimsesi olmamıştı. Hiçbir zaman. Ama Derda'nın kızgın olduğu biri vardı, Yasin. Yolladı beni sabahın köründe diye söyleniyordu. Sonra da acaba gelen oldu mu diye düşünüyordu. Bir haftadır ağaçların dibine saklanıp göz haptinde tuttuğu mezarlara herhangi biri gelip gitmiş miydi? Bunu öğrenmenin tek yolu vardı, o da gidip görmek. Duvarın en yakınındaki mezar sırasının önüne geldiğinde durdu ve düşündü. İlk zarfın gömüldüğü mezara baktı, sonra da sağındakine. İkincisini de oraya gömülmüştü. En sonunda da onun sağındakine bakıp başını eğdi. Soldan sağa doğru mu gidiyorlar dedi içinden. Yani mezarları sırayla mı kullanıyorlar? Evet dedi, öyle olmalı. Zarfları kimse bulamasın diye sakladıkları yeri sürekli değiştiriyor olmalılar diye düşündü. Ama sırayla gidiyorlar, soldan sağa. Teorisinden emin olunca gözlerini ayırmamış olduğu mezara doğru birkaç adım atıp önünde durdu ve parmaklarını ayak ucuna soktu. Toprağı karıştırmaya başlamıştı ki bir sertlik hissetti. Bu bir zarf değildi. Parmaklarını daha da derine gömdü ve bir kutu olduğunu tahmin ettiği şeyi tutabildi. Sonra da çekti. Toprağın içinden beyaz bir kutu çıkardı. O an dünya üzerinde Derda'dan daha mutlu bir çocuk zor bulunurdu. Kim bilir nasıl bir hazine vardı kutuda. Belki de bir zarfa sığmayacak kadar para. Çevresine baktı ve kutunun kapağını açtı. Açar açmaz da kapatmak istedi ama yapamadı. Kapağı kutuya denk getiremedi ve kendisi dahil her şey dengesini yitirdi. Derda hariç her şey yere düştü. Kutu, kapak ve annesinin sol eli. Her şey düştüğü toprağa bulandı. Özellikle annesinin elinden kalan ne varsa. Biraz et, bolca da kemik. Elin sol olduğunu mezardan biliyordu Derda. Kendisi gömmüştü dibine. Kusmamak için defalarca yutkundu. Kalbinin durmaması için defalarca derin nefesler alıp verdi ve tişörtünün eteğiyle tuttuğu eli kutuya koyup kapağını kapadı. Sonra da 4 adımda mezar taşı tarafına geçip diz çöktü ve daha önce kazmış olduğu çukuru aradı. Oysa aramasına gerek yoktu. Dizlerin arasında ve açık olarak duruyordu. Biri annesinin sol elini bulmuş, beyaz bir kutuya koymuş ve mezarın ayak ucuna gömmüştü. Kim mi? Derda tayyarın adını bilmiyordu. Sadece görmüş diyordu. Adam görmüş. O sabah ne yaptığımı görmüş. Onun için daha dikkatli ol demiş. Daha dikkatli ol ki yakalanma. Haklıydı. Steven'ın ilk emri şöyleydi. Zarftaki belgelerin bir listesini yapıp onu da bir zarfa koy. Böylece zarfın içinde ne olması gerektiğini bilirim. Bu basit önlemin işe yaradığını gören Steven tayyarı eksiklerden haberdar etmişti. O da bu defa zarfları gömerken kendisini görmüş olabilecek olanların listesini çıkarmıştı. Ve o listede tek bir kişi vardı. Mezarın dibine gizlice bir şeyler gömen çocuk. Derda'yı diz çökmüş halde gördüğü yeri kazınca karşısına çıkmış olan et parçası tayyar gibi bir savaşçının bile midesini bulandırmıştı. Yine de kendini toplamış ve tek atımlık bir olta hazırlamıştı. Tek çengel, tek yem, tek balık. Böylece nereden gelip nereye gittiğini bilmediği çocuğun peşinden koşmaktan kurtulacak ve tek seferde avını yakalayabilecekti. Sadece hangi mezarı kapan olarak kullanacağına karar verememişti. Çocuğun evrakları çaldığı mezar mı yoksa her şey yolunda gitmiş olsaydı bir sonraki takasın yapılacağı sağındaki mezar mı? İki ihtimalli bir kumardı. Tayyar bu kumarda fiş yerine geçecek olan kutuyu çocuğun zekası ve kendilerini uzun zamandır takip ediyor oluşuna yatırdı. Olta doğru yere ve doğru biçimde atılmış olmalıydı ki Derda başka bir ihtimal yok diye düşünüyordu. O cübbeli herif yapmış olmalı bunu. Başka biri olsa çoktan polise gelmiş olurdu. Daha mezarlığa girmeden enselenirdi. Ama bu beyaz kutu, bu gömme işi ne yapacağım ben diyordu Derda. Bu kez dışından, hatta biraz da bağırarak. Ne bok yiyeceğim şimdi? Sonra elindeki kutuya baktı. Önce ondan kurtulmalıydı, her şeyden önce. Duvarın dibine koşup alabildiğine derin bir çukur kazdı ve içine kutuyu koyup üstünü örttü. Doğrulup birkaç adım attı ve dönüp bakmadı. Nereye gömdüğünü hatırlamak bile istemiyordu bu defa. Artık umrunda değildi annesinin 10 mezarının yerini bilmek. Bilmesi bir işe yaramış mıydı? Ya da gidip de her birinin başında Fatiha mı okumuştu? Neyse dedi içinden, neyse. Peki şimdi ne yapacağım? Ne istiyor bu herifler benden? Düşündü ve para dedi. Paralarını istiyorlar. Paralarını. Ama yok ki, harcadım hepsini. Ya da dur, kağıtlar var. Onları veririm, belki de affederler. Kağıtları verince peşimi bırakırlar. Ama ya bırakmazlarsa? O gece kutuyu çektiği çukura, yastık kılıfına sardığı kağıtları gömdü ve mezarın üzerindeki toprağı elinden geldiğince düzeltti ve o gece hiç uyumadı. Elinde bir bıçakla bekledi, gözlerini kırpmadan, karanlık evin içinde. Sabah ezanı bir ninni gibi çocuğu uyutuncaya kadar. Kendine geldiğinde çıplak ayaklarıyla çıktı evden ve koşup duvarın üstünden atladı, mezarın ayak ucuna gelip kazdı, sonra biraz daha kazdı, sonra biraz daha mezarın üzerindeki toprağı hallaç pamuğu gibi savurdu, savurdukça gülümsedi ve sonunda emin oldu. Kağıtlar alınmıştı, gitmişlerdi. Cübbeli adam kağıtlarını alıp gitmişti. Belki de bir daha hiç dönmeyecekti. Ama ya para diye asıldı Derda'nın suratı, ya para için dönerlerse? Oysa fazla bir şey değildi, ama ya o cübbeli parasını almaya gelirse? Mahvolurum o zaman dedi Derda en derininden, öldürür beni. Çünkü ben o parayı hayatta geri veremem, aylar geçse de biriktiremem diye bağırıyordu Derda. Allah kahretsin. O günden sonra Derda hücre hücre öldü ve gün gün yaşlandı. Çünkü derdi korku değil, korkuyu beklemekti. Ve korkuyu beklemek korkudan beterdi. Bir zamanlar birinin yazdığı gibi. Ne var diye sordu İsa. Birini mi bekliyorsun? Yo dedi Derda. Ama hiç de inandırıcı değildi. Sürekli çevresine bakıyor, yakınlardaki ağaçların ötesini görmek için başını uzatıyor, gerekirse ayağa kalkıp oturuyordu. Ve neredeyse bir aydır böyle davranıyordu. Ne bakıyorsun o zaman oraya buraya? Sana ne ya dedi Derda. Sonra da pişman oldu. Sana bir şey söyleyeceğim ama sır. Tamam dedi İsa, söyle. Böyle cübbeli bir herif falan görürsen bana haber ver. İsa Derda'nın omzunun üstünden parmağını uzatıp şurada bir tane var dedi. Derda sıçrayarak kalktı ve arkasına baktı. Ubeydullah'ın kardeşi Yakup'un türbeyi andıran mezarının başında ellerini açıkmış dua eden bir cübbeli vardı. Derda İsa'ya döndü. O değil ya. Tamam bu da cübbeli de. Neyse bak nerede olabilir biliyor musun? Şu hani bizim duvar var ya, bizim evin duvarı. İşte ona en yakın olan mezarlar var ya. Hani son sıra. İşte oralarda bir tane görürsen mutlaka bana haber ver. Evdeysem eve gel. Neredeysem oraya gel yani. Allah aşkına bak, çok önemli. İsa güldü. İyi de niye önemli? Bu mu şimdi sır dediğin şey? Bak ben geçenlerde böyle bir cübbeli herif için iş yaptım. Bir mezar yıkadım, sonra da para vermedi. Ben de küfrettim. Sonra da herif beni kovaladı, anlıyor musun? Şimdi bu herif beni bulursa ağzıma sıçar. Çok ağır küfrettim herife. Olur mu ya dedi İsa. Adamın işi gücü yok da senin peşinden mi koşacak? Unutmuş gitmiştir. İnşallah öyledir dedi Derda. Sonra da ayağa kalkıp elini güneşe siper etti ve çevresine baktı. Sırtlarını dayadıkları mezarın dibine yeniden oturduğunda İsa'nın uzattığı sigarayı görüp aldı. Sen yine de o mezarların oralarda birileri dolanırsa bana haber ver, tamam mı? Elindeki çakmakla Derda'nın sigarasını yakan İsa tamam merak etme dedi. Sonra da kendi sigarasını ateşleyip ekledi. Ama bence boşuna korkuyorsun. İlk 5 nefesten sonra İsa Fevzi'yi biliyorsun değil mi? Hani şu yurttan kaçan oğlanı diye sordu. Derda başını salladı. Dün onu gördüm. Çok garip bir herif o. Hani bir torbası var ya hep elinde, ne varmış içinde biliyor musun? Gösterdi bana. Oyuncak bir bebek. Ama kızlar için yani, böyle kıyafetler var üstünde. Sonra soydu Fevzi bunu. Bayağı memeleri var, kıçı var. Kocaman kadın gibi, anladın mı? Neyse dedi ki yurttan da o bebek yüzünden kaçmış. Neydi adı ya? Barbo mu, Barba mı? Neyse öyle bir şey işte. Barbie. Niye biliyor musun? Çünkü yurttakiler o bebeği elleyip duruyorlarmış. Sonra da Fevzi'ye sarkıyorlarmış, anladın mı? Bir yandan çevresini gözetleyen Derda, diğer yandan sigarasını bir mezar taşında söndürüyordu. Sordu. İyi de ne bok yiyormuş o bebekle? Atsaymış ya, atıp kurtulsaymış. Dur bak dedi İsa. Kim vermiş o bebeği ona biliyor musun? Ne bileyim dedi Derda. Başbakan vermiş oğlum. Haydi ya dedi Derda. Vallahi lan köydeymiş bunlar. Kasabaya mı ne başbakan gelmiş. Bunlar da gitmişler. Bu daha küçük. Oyuncak dağıtıyorlarmış. Çocuklar kapışmış. Bu da yerde bunu bulmuş. Önce anlamamış ne olduğunu. Sonra da bir türlü kıyıp atamamış. Ne de olsa başbakan vermiş. Ama köydeki çocuklar bakmışlar kadın gibi bir şey. Başlamışlar ellemeye. Fevzi de bir şey yapamıyormuş tabii. Sonra da Fevzi'yi ellemeye başlamışlar. O da Derda birden başını çevirip İsa'ya baktı. Oğlum siz bir şey mi yaptınız? İsa derhal yanıt verdi, hem de bir soruyla. Sen de ister misin? Hadi lan dedi Derda. Nesini isteyeceğim? Bir ekmek götürüp veriyorsun, sonra da Fevzi. İstemez dedi Derda. Herkes yapıyormuş, Fevzi öyle dedi. Halı sahanın oradaki çocuklar da geliyormuş. Ama bir görsen bebeği gerçek karı gibi. Fevzi de eliyle. Hadi ya dedi Derda, midesi bulanmıştı. Fevzi'nin bir somun ekmek karşılığında İsa'ya yaptığı şeyden değil. Fevzi'nin yurtlar hakkında anlattıklarına inandığı için. Belki hepsi doğruydu. Belki gerçekten Fevzi'yi helalarda sıkıştırıyorlardı. Ama Derda'nın bir Barbie'si yoktu ki. Bir an için her şeyi boşuna yaptığını düşündü, yurttan boşuna korktuğunu, annesini boşuna kesip gömdüğünü, o cübbelinin parasını boşuna çalıp boşuna boka saplandığını. Hepsi Fevzi'nin yüzündendi. Ya da ona o bebeği verenin yüzünden, verip de delirtenin yüzünden. Hadi be, dedi Derda farkında olmadan yüksek sesle. Sonra da İsa ile göz göze gelip düzeltti. Öyle değil lan. Kalk kalk. İki mezarın arasındaki ölüsünü bekleyen boşluğa yatmış, serve ağaçlarının gölgesinde uyumuştu. Gözlerini açan Derda üzerine eğilmiş İsa'yı gördü. Ne var? Senin o mezarlara biri geldi ama bir kadın. Derda derhal ayaklandı. Alışkanlıktan bidonunu ve fırçasını alıp İsa ile birlikte yürümeye başladı. Bir yandan da kalbi ağzından düşmesin diye dudaklarını mühürledi. Ama o mezarlardan birinin başındaki kadını uzaktan görünce konuşmak zorunda kaldı. Tamamdır, sen git. Emin misin diye sordu İsa. Evet, evet dedi Derda, sen işine bak. İsa uzaklaştı ve Derda gözetleme ağaçlarının arasına karışıp yapraklarından biriymiş gibi titreyerek izlemeye başladı. Kadın dibinde annesinin büyük zorluklarla parçaladığı sol göğüs kafesi ve içindekilerin gömülü olduğu mezarın başında durmuş, hareketsiz biçimde mermer levhaya bakıyordu. Derda kadının sıradan bir mezar ziyaretçisi olduğunu düşündü. Neredeyse ağlayacakmış gibi duruyor, önündeki mezarı çevreleyen mermere dokunuyor, sonra da eliyle ağzını kapatıyordu. Neredeyse emindi Derda. Endişelenecek bir şey yok diye düşündü. Beklediği korku o kadın değildi. Tam ağaçların arasından sıyrılacakken öyle bir şey gördü ki gözleri karardı. Ovuşturarak dağıttı önlerindeki perdeyi ve gözleri, kadının çantasından çıkardığı beyaz bir zarfı mezar toprağının üzerine koyduğuna tanıklık etti. Siktir dedi içinden ama bağırarak. Kadın iki eliyle bir çukur açıyordu. Zarfın sığabileceği kadar kazdı ve çevresine baktı. Derda sarkıttığı başını ağacın gerisine çekti. Ne yapacağım diyordu sürekli. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Gidip konuşsam mı demeye başladı sonra. Gidip anlatsam mı her şeyi? O parayı ödeyemeyeceğimi söylesem mi? Özür dileyip ayaklarına mı kapansam? Yalvarsam belki ikna olur. Sonra da gider o cübbeliyle konuşur. Evet, evet diyordu artık. Böyle olmalı. Korkmaktan bıktım. Ne olacaksa olsun. Derda ağaçların arasından infazına giden bir mahkum gibi çıktı ve masum olmasına rağmen idam edilecek biri gibi başını kaldırarak yürüdü. Her attığı adımda korkusu dağıldı ve kadının arkasına geldiğinde son bir nefes alıp konuştu. Affedersiniz. Açtığı çukur ve içindeki zarfın üzerini kapatmış olan kadın sanki bir rüyadan uyandırılmış gibi dönüp çocuğa baktı. Ben o kağıtları almıştım. Biraz da para belki ama kağıtları geri verdim. Yalnız hiç param yok. Ne olur beni affetseniz, ne isterseniz yaparım. Kadın konuşması süresince çocuğu incelemişti. Ayakkabılarına, saçlarına, bidonuna, fırçasına, gözlerine ve dişlerine bakmıştı. Hem dalgın dalgın hem de çocuğun içine dala dala. Sessiz kaldığını görünce Derda devam etti. Allah aşkına lütfen. Kadın başını salladı ve eliyle mezarı gösterdi. Derda hiçbir şey anlamamıştı. Aklına gelen ilk şeyi sordu. Ne yapayım, temizleyeyim mi? Kadın bir kez daha elini kaldırıp mezarı gösterdi ve başını salladı. Derda bir daha sormadı. Tamam dedi ama bir dakika gidip su alayım. Olabildiğince hızlı koştu. Konunun böyle kapanacak olmasına o kadar mutlu olmuştu ki. Bir mezar yıkayacak, sonra da borcu silinecekti. Meydana koşup çeşmenin başında durdu ve nefes nefese bidonunu doldurdu. Mezarlık kapısına giden yoldan değil de patikalardan koşup kestirmeden döndü. Mezarla arasındaki son ağaçlar da kaybolunca olduğu yerde durdu. Çünkü mezarın başında kadın yoktu. Çevresine baktı, göremedi. Mezarlığın kapısına doğru koşmaya başladı. Eğer gitmişse mutlaka yakalamalıydı. Yakalayıp konuşmalıydı. Anlaştıklarından emin olmalıydı. Korkacak hali kalmamıştı çünkü. Çeşmenin önünden geçerken yavaşlattığı için elindeki bidonu bırakıp devam etti. Bütün gücüyle koştu ve mezarlık kapısına geldi ama kimse yoktu. Ne kadın ne de başka biri. Birkaç adım atıp mezarlığın dışına çıktı ve yolun iki yakasına baktı. Sanki buharlaşmıştı kadın. Acaba diye düşündü Derda, arabayla mı çıktı? Sonra da ne düşüneceğini bilemedi, bütün düşünceleri birbirine karıştı. Emin olduğu tek bir şey vardı, o da mezardaki zarfa dokunamayacağı. Ama onun haricinde hiçbir şey bilmiyordu. Ne yapması gerektiğini ne de kadınla anlaşıp anlaşamadıklarını. Mezarı gösterdi dedi Derda yüksek sesle. Kadını gözünün önüne getirmeye çalışıyor ve hareketini taklit ediyordu. Böyle yaptı, gösterdi işte. Sonra da yıkayayım mı dedim, o da başını salladı. Öyle oldu işte, tamam. Daha fazla uzatmadı tek kişilik tartışmasını. Anlaşma basitti ve gayet açık. Borcunu sileceklerdi ama tek bir şartla. Derda da mezarı temizleyecekti. Güldü çocuk, koşmaya başladı. Sadece çeşmenin önünden geçerken bidonu kapmak için yavaşladı. Mezarın başına gelene kadar da durmadı. Çevresine baktı. Birilerinin kendini gözetlediğinden emindi. Anlaşmadan kendi payına düşeni yapıp yapmadığını takip ediyor olmalıydılar. Bidondaki suyu azar azar mezar taşına dökmeye başladı. Bir yandan da başını kaldırıp uzaklara bakıyordu. Bakın işte, istediğinizi yapıyorum demek istiyor ve bunu gayet iyi beceriyordu. Mezarın üstüne ağaçlardan savrulmuş yaprakları teker teker topluyor, elindeki fırçayla su döktüğü mermerdeki tozları süpürüyor ve olabildiğince saygılı davranmaya çalışıyordu. Saygılı ve özenli. Önemli birinin mezarı olmalı diye düşünüyordu. Yoksa borcu silerler mi? Mezarı temizledikçe özgürleşiyordu Derda. Korkularından kurtuluyordu. Boğazındaki düğümler birer birer çözülüyor, gerilmekten erimiş yüzü güldükçe olgunlaşıyor ve uzun zamandır ilk kez kendini iyi hissediyordu. Hatta mutlu. Sabah güneşi gözlerini araladı ve gülümseyerek uyandı. Rüyasında babasını görmüştü. Yüzünü hatırlamasa da o olduğunu biliyordu. Cezaevinden çıkmış birlikte kahvaltı ediyorlardı. Derda doğrulup giyindi. Bir gün önceden kalmış ekmek parçasıyla biraz da peynir attı ağzına. Bidonunu ve fırçasını alıp dışarı çıktı. Sola döndü ve evin duvarını takip ederek duvarın önüne geldi. Eğildi ve yıllar önce açtığı delikten geçip mezarlığa ayak bastı. Ölüler çoğalmış ve mezarlar duvara daha da yaklaşmıştı. Aralarından geçip yeni yapılan çeşmeye gitti. Bidonunu doldurup yürüdü. Bir mezarın önüne geldi ve durdu. İbadet eder gibi yıkayıp temizledi mezarı. Ayak ucundaki zarfın hala orada olup olmadığını bilmiyordu. Aslında mezarda dokunmadığı tek yer orasıydı. Çünkü bilmek istemiyordu. O sadece kendisinden isteneni yapıyor ve bir mezarı temiz tutuyordu. Üzerinde tek bir ölü tozu bile kalmadığını görünce mezar taşını okşayıp gülümsedi. Sonra da başını eğip üzerinde durduğu taş patikaya baktı. Altında annesinin sol göğüs kafesi ve kalbi duran taş yola. Mezarların arasından yol geçmiş ve gömdüğü bütün annelerin üzerine parke taşı döşenmişti. Okşadığı mezar taşına eğilip fısıldadı. Yarın görüşürüz. Derda 16 yaşındaydı.